Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 5 Şubat 2015 Perşembe. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, Dünya Gündemi programımızda bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Haftanın öne çıkan dış politika gündemini değerlendireceğimiz programımızda bu hafta ağırlıklı olarak terör örgütü DAEŞ'in çokça tartışılan eylemlerini konuşacağız. Gündemimizde değerlendireceğimiz bir diğer konu Mısır'daki gelişmeler olacak. Suriyeleşme tehdidi altında olan Mısır'ı neler beklediğini sorgulayacağız. Dış politikada haftanın öne çıkan diğer gelişmelerinin detaylarına, olayların perde arkasına vaktimiz ölçüsünde değinmeye çalışacağız. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programı başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşuyoruz. Bu hafta dış politika gündemini en çok meşgul eden konuyla başlamak istiyoruz programımıza. Uzun bir zamandır tüyler ürperten katliamlarıyla dikkatleri üzerine çeken terör örgütü DAEŞ, elinde tuttuğu Ürdünlü pilotu cezalandırma biçimiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 Aralık'tan bu yana DAEŞ tarafından esir tutulan Ürdünlü pilot Muaz'ın infaz görüntüleri tüm dünyada tepkiyle karşılandı. Vahşet görüntüleri içeren videoda demir kafesin içinde kapatılan turuncu kıyafet giydirilen Muaz canlı canlı yakılarak infaz edildi. DAEŞ'in rehin tuttuğu Ürdünlü pilotun öldürülmesinin ardından Ürdün'de pilotla takas edilmesi planlanan ve terör saldırısı suçlaması ile daha önce idama mahkum edilen Sacide Rişavi ve Ziyad Kerbuli'yi idam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in Ürdünlü pilotu yakma görüntülerine sert tepki gösterdi. Ürdünlü pilot, yakma eylemini lanetliyorum diyen Erdoğan, böyle bir vahşet olmaz, böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil. Dinimiz İslam ile yakından uzaktan bunun alakası yoktur. Bunların da İslam ile alakası yoktur açıklamasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de DAEŞ'in Ürdünlü pilotu öldürmesine ilişkin, İslam peygamberi insana zarar veren herhangi bir börtü böceği bile yakarak öldürenlere lanet etmiştir. Maalesef İslamiyet'in, İslam dünyasının bu tür vahşetlerle, bu tür dehşetlerle, bu tür insanlık dışı uygulamalarla gündeme geliyor olması gerçekten İslam dininin iki tarafından büyük bir haksızlığa uğradığını gösteriyor. Hem içeriden hem de dışarıdan ifadelerini kullandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Genel Sekreteri Ali Karadağ'ı da DAEŞ'in pilotu yakması ve bunu sergilemesini soğukkanlılıkla işlenen korkakça bir eylem olarak nitelendirerek DAEŞ Ürdünlü pilotu yakarak öldürüyor ve sanki aksiyon filmi gibi bunu yayınlıyor. Kandan zevk alan sadist bir akıl. Nerede İslam, nerede onların İslam ahlakı ifadelerini kullandı. Hazreti Muhammed'in yakmayı yasaklayan Allah'tan başka kimse ateşle cezalandıramaz hadisini hatırlatan Karadağ'ı bu eylem zarar verici ve İslam'ın bütün değerleri, ahlakı ve sabiteleri dışında kalıyor. Alimlerin ittifakıyla Müslüman esirin öldürülmesinin asla caiz olmadığı sabittir değerlendirmesinde bulunmuştu. İslam dünyasından gelen tepkiler üzerine bir açıklamada bulunan örgüt, Allah'tan başkası ateşle azap etmez şeklinde bir hadisin bir yasaklama olmadığını ancak tevazudan ötürü söylendiğini savundu. Buradan çıkarılması gereken mananın insanın Allah gibi azap edemeyeceğine dair bir ikaz olduğunu öne sürdü. Halid bin Velid'in de bir kişiyi yaktırdığını ve bu yüzden birisini yakarak öldürmenin haram olmadığını iddia eden DAEŞ, bir insan normalde yakılmaz ama misilleme olarak yakılması mümkündür görüşünü savundu. Bu konuyu konuşacağız. Telefonumuzun diğer ucundaki konumuz Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin tek Türk Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ömer Faruk Korkmaz Bey olacak. Ömer Faruk Korkmaz Bey.
Buyurun efendim.
Programımıza hoş geldiniz. Yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Sağ olun, buyurun.
Ömer Faruk Bey, şimdi DAEŞ'in Ürdünlü pilotu cezalandırma biçimi çok konuşuldu, tartışıldı. Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Sayın Ali Karadağ'ı da başta olmak üzere kendileri, çok sayıda din otoritesi IŞİD'in Ürdünlü pilotu yakarak öldürmesinin İslam'a aykırı olduğunu belirterek olayı kınadılar. Örgüt pilotun yakılmasına gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan başkası ateşle azap etmez şeklinde bir hadisin olduğunu belirttikten sonra bu hadisin bir yasaklama olmadığını ancak tevazudan ötürü söylendiğini savunarak buradan çıkarılması gereken mananın insanın Allah gibi azap edemeyeceğine dair bir ikaz olduğunu öne sürdü. Dünya Müslüman Alimler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak siz bir kurul üyesi olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaklaşımı ve cezalandırma biçimini?
Evet, ben de bu fırsatı bana verdiğiniz için bütün radyo çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu görüşmemizin dinleyicilerimiz için de faydalı olmasını ümit ediyorum. Şimdi işin bir fıkhi boyutu var, bir medya boyutu var, bir de siyasi boyutu var. İsterseniz siyasi boyutundan başlayalım.
Lütfen.
Siyasi boyutu hepimizin bildiği gibi bu süreç bu bölgede Irak'ın işgaliyle başladı. Amerika'nın Irak'ı işgalinden sonra bu bölgede bütün dengeler alt üst edildi ve bir şekilde bölgesel güçlerle de işbirliği yapan Amerika bölgedeki bütün eski yapıları ters yüz etti ve belli kesimlerin aleyhine gelişen bu süreç ister istemez bazı kesimleri de akıl tutulmasına doğru itti. Yani insanlar artık makul düşünemez hale geldi. Dolayısıyla şu anda yapılan işlerin akılla, mantıkla, dinle, fıkıhla falan açıklamak çok zor diye düşünüyorum. İşin bir bu boyutu var. Yani siyasi boyutunun sorumlusu bölgeyi işgal eden, ayrıca bu işgale destek veren bütün bölgesel güçler ve aynı zamanda da bölgedeki diktatörlerdir.
Evet.
Bu işin siyasi bir boyutu. İşin medya boyutuna gelince gerçekten çok profesyonel çekimler yapılmış ve tam bir Hollywood filmiyle karşı karşıyayız. Buradan yeni bir şey daha çıkarabiliriz. O da artık küresel emperyalist güçler İslam'ı kötülemek için daha önceden akademik ortamlarda, oryantalist merkezlerde İslam karşıtı kalem oynatıyorlardı. Artık bu yetmiyor. Bu merkezlerde ürettikleri teorik bilgileri Hollywood desteğini de alarak, Hollywood tecrübesini de kullanarak çok başarılı bir şekilde insanları İslam'a karşı hale getirmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken birinci derecede kendi halklarını İslam'a ve Müslümanlara karşı tahrik etmek, örgütlemek ve Batı'da bulunan Müslümanları, özellikle Amerika, İngiltere ve bütün Avrupa ülkelerinde bulunan Müslümanların her birini IŞİD'ci gibi göstererek Avrupa'dan, Amerika'dan ve İngiltere'den kovma veya çıkarma hazırlığıdır bu. Yani bunu böyle okumak lazım.
Evet.
Ancak bütün bunları söylerken, işin medya boyutunu böyle söylerken, bunun için bir algı oluşturmaya çalışıldığını söylerken şöyle bir yanlış anlaşılma içerisine düşüyoruz. Bunu da yapmamak lazım. Batı'da Müslümanlarla çok iyi diyalog halinde olan, Müslümanlarla komşu olan ve Müslümanları çok yakından tanıyan milyonlarca kitle var ve bu medyatik oyunların da çok farkındalar. Dolayısıyla özellikle İslam dünyasındaki Müslümanlar kalem oynatırken, görüş bildirirken Batı'daki stratejik ortaklarımızı, yani Batı'da Müslümanlara iyi komşuluk yapan, Müslümanlara iyi davranan, Müslümanlara ev sahipliği yapan bir bakıma stratejik ortaklarımızı da karşımıza alıcı ve onları da, yani oryantalist, İslam düşmanı kesimlerin kucağına itici davranışlardan ve söylemlerden kaçınmalıyız diye düşünüyorum. Bu işin medya bölümü. Bu da işin medya ve algı ile ilgili bölümü. Gelelim işin fıkhi boyutuna. Fıkhi boyutuyla ilgili olarak tabii ki alimlerimiz çeşitli defalar görüşler bildirdiler. Başta Türkiye Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez olmak üzere, ayrıyeten Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadağlı Bey ve diğer birçok, dünyadaki birçok alimler bu konuda görüş bildirdiler. Fakat beni üzen şöyle bir şey var. Bu olayın siyasi, medyatik boyutu göz ardı edilerek kitapların kenarında köşesine kalmış bazı fıkhi görüşlerle kamuoyu adeta vicdanı ve diniyle karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Bu oyuna çok dikkat etmemiz lazım. İşin fıkhi boyutuyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu konuda çok da yetkili olduğumu söylemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok açık ve net hadisleri var. Sahih Buhari'de, Sahih Müslim'de ve Ebu Davud'da geçen hadislere göre insanları yakmak kesinlikle caiz değil. Bir hadis-i şerif var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadiste birçok yerde geçiyor. Müslümanlara çok zarar veren ve savaş ortamında Müslümanlara çok fazla zarar vermiş bir şahıslarla ilgili değerlendirme yaparken Peygamber Efendimiz o günkü demek ki yaygın kültürde yakma ile ilgili bir kültür olduğu için bunların bu şekilde cezalandırılmasını söylüyor. Sonra daha onlar ortamdan ayrılmadan Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır diyor, bunların diyor sadece öldürülmesi yeterlidir, bunların yakılmaması lazım. Yani Peygamberimiz bu konuda çerçeveyi çizmiş ve bize bu net olarak ulaşmış. Şimdi bazı kesimler diyorlar ki mürtetlerin de işte karşı tarafın bize saldırısı gibi biz de onları yakabiliriz. İşte onlar bize uçaklarla saldırılarda bulunuyorlar. Dolayısıyla biz de onları yakaladığımız zaman yakabiliriz. İşin bu boyutuyla ilgili bütün detayları şu anda bir 10 dakikalık programda konuşmak zor ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer savaş ortamında karşı taraf size ateş ediyorsa siz de ona ateş edebilirsiniz. Burada iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Eğer elinizde o karşı tarafın elindeki silahlar kadar sizin de elinizde silahlar, ateşli silahlar dahi olsa karşı tarafa ateş ediyorsanız bununla ilgili fıkhi bir tartışma yok. Tartışma şurada başlıyor. Karşı tarafın yani düşman kuvvetlerinin tarafından birilerini esir aldığınız zaman ona nasıl muamele yapacaksınız? İşte burada yakma yasağı burada başlıyor. Eğer onu ele geçirdiyseniz onu yakma gibi bir, yakarak cezalandırma gibi bir fıkhi delil bulmak oldukça zor diye okuduğum kadarıyla söyleyebilirim. Bir başka nokta daha var. Bu olayda görülmesi gereken, işin siyasi ve medya boyutuyla ilgili söylemem gereken bir nokta daha var. Ürdünlü Muaz Kesasebe'nin uçağının, savaş uçağını düşüren uçağın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçak olduğunu Muaz Kesasebe'nin babası yapmış olduğu basın toplantısında söyledi. Ne? Belki bunu Türkiye'de birçok yorumcu takip edememiş olabilir. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum.
Evet, yani bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin uluslararası güçlere bundan sonra katkı sağlamayacağı yönündeki açıklamaları bu anlamda değerlendirildiği zaman bu gerçekte ortaya çıkmış mı oluyor? Onu mu anlamak gerekiyor?
Bunu anlarız anlamayız. Buradan bu çıkarım yapılabilir ama şunu söylemeye çalışıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri, Muaz Kesesi benim babası diyor ki benim oğlum aslında oraya özellikle öldürülmek için gönderildi. Yani sadece savaşmak için, bu uluslararası koalisyonun bir parçası olmak için, öldürülmek için gönderildi. Ve benim oğlumun uçağını Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçağı düşürdü. Ve IŞİD'in eline ancak öyle gitti diyor. Ve düşüren pilotun ismini dahi veriyor. Meryem diye bir bayan pilot olduğunu söylüyor. Şimdi bu da işin başka bir boyutu diye düşünüyorum. Ancak bizim şunu söylememiz lazım sonuç olarak. Bölgedeki işgal güçleri ve uluslararası koalisyon İslam ülkelerinin paralarını da alarak tekrar bizim ülkemize bir savaş senaryosu, savaş oyunu oynuyorlar. Bütün olan yerel Müslümanlar oluyor. Bu bölgede ölen ve öldürülenler de Müslümanlar. Müslümanlar eğer bu konuda bir savaş hukuku, bir savaş yürüteceklerse ki bir ortada bir savaş var. Müslümanlar olarak en azından kendisini İslam adına ortaya çıkaran insanların mutlaka İslam savaş hukukunun dışına çıkmamaları gerekiyor. Evet. Bu yakma olayının İslam savaş hukukuna uymadığını en azından ben kendi gözlemlerimle okuyabildiklerimle söyleyebilirim. Bununla ilgili olarak da bazı ayet-i kerimeleri yorumlayarak böyle bir sonuca gitmenin çok zor olduğunu söylüyorum. Hı. Sadece Ebu Bekir ile Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Halid bin Velid ile ilgili yapılan rivayetlerin de tamamen savaş ortamında karşı tarafın kullandığı silahlar eğer yakıcı silahlarsa siz de yakıcı silahlar kullanarak savaşı sürdürebilirsiniz anlamındadır. Yoksa yakaladığınız esirleri tutun toplu olarak yakın diye tarihte bir vaka yoktur. Eğer öyle olsaydı Sahih Buhari'deki, Sahih Müslim'deki ve Ebu Davud'daki hadisleri başka türlü anlama şansımız yoktu diye düşünüyorum. Kaldı ki bizim kültürümüzde özellikle Osmanlı İslam kültüründe Osmanlı ulemasına şu soru sorulmuştur. Ya sarayı veya işte Müslümanların bulunduğu, Müslüman ordularının bulunduğu yerleri karınca basmıştır. Bunları yakıp yok edebilir miyiz sorusu bile Şeyhülislam'dan sorulmuştur. Ve bununla ilgili fetvalar bile verilirken, yani yakılamayacağına dair fetvalar bile verilirken kılı kık yarmışlardır. Kaldı ki bir başka boyut daha var. Buradaki esir, tamam bu esir suçludur. Savaş suçlusu olabilir. Çünkü sonuçta belli bir iki tane cephe var. Ölen de öldüren de Müslümandır. Böyle düşünelim. Savaş suçlusu olarak yakalanan bu insanın savaş suçlusu muamelesi yapılması gerekir. Gerekirse öldürülecekse de daha yine hadislerde geçtiği gibi başka türlü öldürülmesi gerekir. Ya yakarak değil. Evet. Burada başka bir statü daha devreye giriyor savaş suçlusu statüsüyle ilgili. O da şu. Yakalanan insanın Müslüman olması veya olmaması ile ilgili mesele de devreye giriyor. Kaldı ki stratejik olarak eğer IŞİD isteseydi kendi taraftarı olan 5 tane insanın Ürdün hapishanelerinde 5 tane insanı vardı. Bunları takas ettirebilirdi. Ancak böyle bir yol izlemiştir. Bunu yaparak da gerek batıda gerek doğuda Müslümanların nasıl bir pozisyona düşürdüğünü, nasıl bir sıkıntıya soktuğunu zaman içinde daha iyi anlayacağız. Bu şu anlama gelecek. Bugün İslam dünyasından 500 milyar isteyen Amerika bir 500 milyar daha alarak bunun da 10 milyarını Obama'nın açıkladığı gibi biliyorsunuz 10 milyar dolar bu 500 milyarın 10 milyar dolarını ancak işte bütçe olarak IŞİD'le savaşmaya ayırdı. Bu şu anlama geliyor. IŞİD'i bitirmek gibi bir niyetlerin olmadığı, daha fazla İslam dünyasını sömürerek, daha fazla kan akıtarak bu savaşı sürdürmek istiyorlar. Evet. Ve maalesef gerek yerel güçler, gerekse birçok dünyadaki birçok genç, samimi, ihlaslı insan da bu süreçte ciddi anlamda oyuna geliyor. Evet. Biz bu senaryoyu, bu Hollywood filmini daha önceden Afganistan'da da izlemiştik. Afganistan'a dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çok samimi, ihlaslı genç Müslümanlar Torabora dağlarında toplu olarak katledildi. Kuzey Afganistan'da toplanarak toplu bir şekilde katledildi. Şimdi buna benzer senaryoların aynısını hem Irak'ta hem de Suriye'de görüyoruz. Şu anda bizim bireysel olarak, birer sivil toplum örgütleri olarak yapabileceğimiz ancak siyasal iktidarlara bu oyunu bozmak için biraz daha ellerini çabuk tutmalarını söylemektir. Çünkü bundan fazla bir gücümüz yetmiyor.
Evet. Ömer Bey, son soru olarak Ürdünlü pilotun öldürülme biçimi DAEŞ içinde de bir takım tartışmaları da beraberinde getirdiği dillendiriliyor. Bu örgüt içinde dağılmayı beraberinde getirir mi sizce?
Hiç zannetmiyorum çünkü şimdi işin acı tarafı şudur. DAEŞ son tahlilde şöyle bir iddiayla ortaya çıkmıştır. Bir, bölgede diktatör güçler var. Bunlara karşı savaşıyoruz. İki, işgalci güçler var. Bunlara karşı savaşıyoruz. Şimdi DAEŞ'in kendisi o kadar diktatör bir örgütsel yapısı vardır ki bu tip örgütle diktatör örgütsel yapılarda girmek vardır, çıkmak yoktur. Yani dolayısıyla böyle bir örgüte üye olmuş, böyle bir örgütün içerisine girmiş, herhalde görev almış birilerinin çıkması demek bunların öldürülmesi demektir. Yani biz bunu biliyorsunuz 80'li yıllarda Türkiye'deki sağ ve sol örgütlerde de görmüştük. Örgüte girenlerin çıkma şansı yoktur. Dolayısıyla çok fazla bir dağılma sürecine gireceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten çok fazla herkes birbirini tanımıyor. Herkes sadece kendi görevini yapıyor. Böyle bir örgütlenme içerisinde de dağılmanın olacağını zannetmiyorum. Yani daha bir sürü başka senaryolar var fakat şu anda onlara girmenin zamanı değil. Ancak üzülerek belirteyim ki bu bölgede öldürülen insanların 3/4'ü neredeyse hemen hemen Müslüman ve akan kan Müslüman kanı ve Müslümanlardan alınan paralarla zekatını ödemeyen bölgedeki diktatör güçler koalisyona girerek ve bu çözümü çözmek için kendileri hareket etmeyen güçler koalisyon oluştuğu zaman koşarak koalisyona para vererek bu bölgedeki genç insanların bu bölgedeki insanların kanının akmasına bir şekilde ortak olmuş oluyorlar.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Korkmaz Bey'e değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben de teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin tek Türk Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ömer Faruk Korkmaz Bey'in bu değerlendirmelerin ardından geçiyoruz hadisenin siyasi yansımalarına. DAEŞ'in Ürdünlü pilotu yakarak öldürmesinin ardından Amman örgüte karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyona katılımını artırma kararı aldı. Ürdün kralı acımasız bir savaş başlatacaklarını duyurdu. Kral, onları kendi topraklarında vuracağız dedi. Basına yansıyan haberlere göre Ürdün yönetimi DAEŞ'e karşı mücadelede tüm askeri seçenekleri masada tutma kararında. Ürdün yönetimi DAEŞ'in pilotu öldürmesine misillem olarak 2005 yılından beri hapiste tuttuğu sadece Rişavi'nin yanı sıra Ziyad Kerbuli'yi idam ettiğini açıklamıştı. Pilotun babası ise yönetimin DAEŞ mensubu mahkumları idam etmesinin yeterli olmadığını, örgüte karşı daha büyük adımların atılması gerektiğini dile getirdi. Bu arada siyasi analizlerde Ürdün Devleti'nin Kassas Bey'in ölümüne vereceği tepki ülkenin uzun vadeli güvenliği açısından önemli olduğunun altı çiziliyor. Devlet dışı aktörlerin şiddet eylemlerine devlet yaptırımına dayalı şiddetle karşılık vermesi beraberinde terörü yaratan şartların da ele alınmadığı müddetçe sonsuz bir şiddet döngüsü yaratmaya devam edeceği belirtiliyor. Amman yönetiminin Ürdünlü pilotun yakılarak infaz edilmesine misilleme olarak DAEŞ'in istediği Sacide Er-Rişavi ve Irak kökenli bir IŞİD mensubunu idam etmesinin etik olup olmadığı bir başka tartışma konusu. Terör suçundan mahkum olanların cezalarını çekmesini elbette sorgulamıyoruz diyen İbrahim Karagül ardından da ekliyor. Ama idamların DAEŞ cinayetine misilleme olarak yapılması en az o örgütün vahşi cinayeti kadar üzerinde düşünülmeye değerdir. İfadelerini kullanıyor bugünkü IŞİD cinayeti, Ürdün idamı ve şiddetin küreselleşmesi başlıklı makalesinde. Dikkat edin, karşılıklı intikam alanların biri örgüt, diğeri devlet. İşte çarpıklık burada. Ürdün'ün acısını ve öfkesini anlıyoruz ama devletlerin hukukla değil intikamla hareket etmeye başlaması bizim coğrafyada ikinci bir tehlikenin daha kapılarını aralıyor diyen Karagül, devletin örgütleştiğinin, örgütlerin devletleşmeye doğru gittiğinin, daha doğrusu devlet ile örgüt arasındaki çizginin belirsizleştiğinin en ürkütücü örneği budur diyor ve ilave ediyor. Sanırım önümüzdeki 10 yıl boyunca etrafımızdaki ülkelerde en çok üzerinde duracağımız örgüt devlet arasındaki belirsizleşme, örgütler kadar devletlerin de şiddeti bir misilleme, yaptırım olarak meşrulaştırması olacaktır diyor İbrahim Karagül. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi İbrahim El-Maraşi, İbrahim Karagül gibi benzer noktaların altını çiziyor. İbrahim El-Maraşi, Ürdünlü olmadığım için Rişavi'nin idam edilmemesi gerektiğini yazmak benim açımdan kolay olabilir. Fakat memleketinin Rişavi gibiler tarafından yakılıp yıkıldığına tanıklık etmiş Irak asıllı bir Amerikalı olarak Ürdün'ün intikam arzusunu da anlıyorum. Bununla birlikte Rişavi'nin idamı etik açıdan şu soruyu doğuruyor. Ürdün devleti IŞİD teröristlerinin şiddet eylemlerine misliyle karşılık mı vermeli diyor El-Maraşi. Erkam Radyo'da Dünya Gündemini dinliyorsunuz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşup değerlendiriyoruz. Birinci bölümümüzde Ürdünlü pilotun DAEŞ tarafından vahşice infaz edilmesini siyasi, fıkhi ve medya boyutuyla konuşup tartışmıştık. Gündemimize alacağımız ikinci konu ise Mısır'daki gelişmeler olacak. Malum olduğu üzere darbe mağduru Mısır oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. 25 Ocak devriminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen ülke hem siyasi hem ekonomik hem de şiddet olaylarıyla çok ciddi bir kaosa doğru sürükleniyor. Bir tarafta özellikle Sina bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırılar, diğer taraftan topluca verilen idam kararları ve bir diğer taraftan ekonomik hayatta yaşanan sıkıntılar, Mısır'ın her geçen gün Suriyeleşme istikametinde yol aldığı yönündeki endişeleri beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı üzere geçen hafta Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Ariş'te güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırılarda en az 42 kişi ölmüş, 70 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı DAEŞ'in Sina'daki kolu Ensar Beytul Makdis üstlenmişti. 24 Ekim 2014'te de Sina'nın kuzeyindeki Şeyh Züveyt bölgesindeki askeri kontrol noktalarına iki saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda Mısır ordusuna ait iki zırhlı araç hedef alınmış, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çoğu asker, 27 kişi ölmüştü. Mısır'da Abdülfettah Sisi liderliğinde yapılan darbenin ardından yasaklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Sina'da yaşanan sorunlar askerin kışlasına dönmesiyle çözülebilir açıklamasında bulunuyor. Sina'da artan şiddet eylemlerinin ardından Mısır'da Acil İşler Mahkemesi, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylı'nı terör örgütü olarak ilan etmesi Mısır gündeminde bu hafta oldukça tartışılan konular arasındaydı. Hamas mahkemenin kararını İsrail'in çıkarlarına hizmet etmek şeklinde yorumladı. Sevgili dinleyenler, öte yandan junta mahkemeleri Müslüman Kardeşler mensuplarını idama mahkum etmeye devam ediyor. Bu hafta içerisinde junta mahkemeleri 183 kişiyi idam cezasına çarptırırken Mısır'da Aralık 2011'de askeri yönetime karşı gösterilere katılan 230 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Mısır'da Kırdase katliamı olarak bilinen davada yargılanan Müslüman Kardeşler üyesi 183 sanık hakkında verilen idam kararından derin endişe duyduklarını bildirmekle yetindi. Avrupa'dan ise herhangi bir yorum yansımadı medyaya. Sevgili dinleyenler, Mısır'ı konuşmaya devam ediyoruz. Mısır ikinci Suriye olmaya mı itiliyor? Mısır'da iktidardan uzaklaştırılan Müslüman kardeşlerin aktif direnişe geçeceğinin konuşulduğu dönemde İhvan vekilleri Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulundu. Bu buluşmanın zamanlaması manidar mıydı? Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Soft İhvan projesi hazırlığında olduğu yönündeki iddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor? Amerika'nın darbe yönetimine yönelik pozisyonunda bir değişikliğe gidip gitmeyeceğini, Sina Yarımadası'nda yaşanan çatışmaların son dönemdeki artışını nasıl okumak gerektiğini sorgulayacağız. Suudi Arabistan'ın Sisi yönetimine olan desteğini çekmeye mi hazırlanıyor sorularının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Konuğumuz uzun bir dönem özellikle devrim sürecinde TRT'nin Kahire muhabirliğini yapmış gazeteci kardeşimiz Mehmet Akif Ersoy Bey olacak.
Mehmet Akif Bey.
Efendim, buyurun.
Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mehmet Akif Bey, Mısır'ı konuşuyoruz. Son dönemde yaşananlardan hareketle önümüzdeki dönemde Suriyeleşme tehdidiyle yüz yüze olan iki ülkeden bahsediliyor. Bunlardan biri Yemen, diğeri de Mısır. Gerek devrim öncesi ve gerekse sonrasında Mısır'ı yakından takip eden bir gazeteci olarak Mısır'ın nereye doğru evriliyor sorusuna ilişkin neler söylenebilir? Bu sorumuzla başlayalım.
Şimdi tabii Mısır'da yaşanan darbe sonrasında darbe karşıtı tüm fraksiyonlar hem direneceklerini hem de bu direnişin barışçıl yollarla sürdürüleceğini defaten deklare etmişlerdi. Müslüman Kardeşler Hareketi de kesinlikle herhangi bir şiddet eylemine başvurmayacaklarının özellikle altını çizmişti. Bu noktaya kadar geldi ama bu süreç devam ettiğinde tabii bir takım değişiklikler de yaşandı Mısır'da. Onlardan bir tanesi işte Müslüman Kardeşler Hareketi'nin terör örgütü ilan edilmesi. Daha sonrasında Hamas'ın terör örgütü ilan edilmesi ve aslında Müslüman Kardeşler Hareketi'ne, siyasi partisine yönelik zaten partinin kapatılması, basın yayın organlarının kapatılması, baskılar, tutuklamalar, idam kararları. Mısır medyasının tamamında da Müslüman Kardeşler Hareketi'nden ve darbe karşıtı tüm göstericilerden terörist olarak bahsedilmesi ortamı çok daha fazla gerdi. Gösterilerin sona ermesi bekleniyordu. Beklenen olmadı. İnsanlar sokaklara çıkmaya devam ettiler. Özellikle üniversiteler çok hareketliydi Mısır'da birçok kentte. Bugünlerde ise çok farklı bir döneme girdik. Şimdi bu tutuklamalar ve baskılar devam ettiğinde tabii ki hareket içerisinde de bir takım görüş farklılıkları ortaya çıktı. Müslüman Kardeşler Hareketi içerisinde. Keza darbeye karşı direnen başka fraksiyonlar, başka bir takım hareketler de bağımsız açıklamalar yaptılar. Zaten Selefi cihadist örgütlerin Sina Yarımadası'nda daha önce de mübarek zamanında da Mursi zamanında da bir takım şiddet eylemlerine yöneldiğini biliyoruz. Biz orada görev yaptığımız dönemde de bu tür sıkıntılar yaşanıyordu. Selefi cihat hareketleri bu dönemde de Sisi döneminde de sıklıkla bazı eylemlerini sürdürdü. İşte saldırılar düzenlendi karakollara, askeri tesislere, askeri araçlara. Ve bazı gruplar da sadece bu cihadist gruplar değil, onun dışındaki gruplar da artık şiddet eylemlerine yönelebileceklerini söylediler. En son geldiğimiz noktada ise artık bir video görüntüsü yayınlandı ve o görüntülerde Mısır'daki tüm kentlerde, tüm illerde gruplar oluşturulduğu, silahlı gruplar oluşturulduğu ve artık darbecilere karşı mücadele metodunun da değiştiği söylendi. Bu Müslüman Kardeşler Hareketi'nden bağımsız bir operasyondu. Müslüman Kardeşler'in böyle bir girişimi henüz yok. Ama aynı günlerde, aynı tarihlerde Müslüman Kardeşler Hareketi'nden de bir açıklama geldi. Onlar da kendi resmi web sitelerinden artık darbeye karşı direnişte metot değişikliğine gideceklerini söylediler. O metot değişikliği işte herkesi endişelendirdi. Ne olacak metot diye. Biraz daha işte kendilerine ateş açan polislerin araçlarının yakılması veya karşılık verilmesi, işte şiddete engel bir takım direniş hareketlerinin ya da gösterilerin ortaya çıkması gibi sonuçlardan söz edildi. İhvan ise kendi içerisinde de nispeten görüş ayrılıkları arttı diyebilirim. Bazı gruplarda özellikle bir televizyon kanalı üzerinden de mesela bir yayın yapıldı. O yayında çok daha net açıklamalar şunlardı. bundan sonra yabancıların ülkeden ayrılmasını istediler. Önce yabancıların, sonra yabancı yatırımcıların. Akabinde de bütün diplomatik temsilcilerin 28 Şubat tarihine kadar Mısır'ı terk etmesi istendi. Ve Mısır'da bundan sonra çok farklı bir sürece gidileceği söylendi. Yapılan bu çağrıda. İşte bunlar endişeleri şu anda arttırıyor. Tabii ki Müslüman Kardeşler Hareketi'nin her ne kadar irşat makamına bağlı olsa da ya da her ne kadar homojen bir yapı gibi görünse de hareket içerisindeki görüş farklılıkları başka bir takım noktalara da ulaşılabileceğini gösteriyor gibi. Allah korusun, evet. Şiddete ya da Suriye'ye benzemesini hiç kimse istemez. Bu çok provokatif de bir durum. Yani başka bir tezgah da olabilir. Ama bunun için önlemlerin de alınması lazım. Darbe yönetiminin de bundan sonra, yani zaten bu noktaya gelinmesinin temel nedeni darbe yönetiminin her geçen gün baskılar arttırması. Yani İhvan Hareketi'ni siz teröristsiniz diye diye, hatta siz koyunsunuz, sokaklara çıkıyorsunuz ve öldürülüyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz diye televizyonlardan tahrik edici yayınladı. İşi bu noktaya çekmeye çalıştılar. Ben şunu da söylemek isterim. Mısır'ın yaklaşık 90 milyon nüfusu var ve Arap ülkeleri içerisinde Suriye, yani Bilad Şam dediğimiz bölge en azından işte eğitim düzeyinin en yüksek olduğu, keza insanların biraz daha batıdan etkilendiği bir bölge. Yani Mısır'da benzeri bir kaosun ortaya çıkması çok çok daha korkunç görüntüleri izlemeye devam edeceğimiz anlamına gelir. O nedenle de çok ciddi şekilde dikkatli olunması gerekiyor. Taraflarla ilişkisi olanların mutlaka taraflara baskı yapması gerekiyor. Uluslararası toplumun Mısır'da yaşananları görmezden gelmesi de bunun önemli nedenlerinden bir tanesi. Yani hareketin bu noktaya gelmesinin önemli sebeplerinden birisi de bu.
Mehmet Bey, şimdi son Sina'da siz de vurguladınız, daha önce de bu tür eylemler olduğunu, şiddet eylemlerinin olduğunu söylüyordunuz ama son dönemdeki artışın gerekçelerini DAEŞ'le ilişkilendirmek mümkün mü, yoksa onun arkasında başka sebepler de var mı? Eylemlerin artışının arkasındaki nedenler neler olabilir genel anlamda bakılacak olursa?
Şimdi DAEŞ ya da IŞİD bölgede, yani sadece Suriye ve Irak'ta, tabii ki orada bir boşluk buldu ve o boşluk olarak bu noktaya geldi ama sadece oralarda faaliyet göstermiyor. Libya'da da işte bazı, aslında şöyle, El-Kaide örgütü içerisindeki bazı yapılar bir dönem sonra özellikle işte IŞİD'e ya da DAEŞ'e katılacaklarını, katılmaya başladıklarını ifade ettiler. Bu Libya'da da yaşandı, Mısır'da da yaşandı, farklı bir takım coğrafyalarda, işte Yemen'deki bazı bölgelerde de yaşandı. Mısır'da Sina Yarımadası'nda zaten Selefi Cihadist örgütlerine, az önce de söyledim, çok geniş bir faaliyet alanları vardı. Bunlar içerisindeki bazı gruplarda da işte birlikte hareket etme noktasında karar aldılar ama bu çok ciddi ya da çok geniş bir katılım şimdilik değil. Yani Sina'da evet da işte birlikte geleceklerini ya da halifeye biat ettiklerini ifade eden gruplar var. Ama bu tüm grupların ya tüm Selefi grupların böyle bir hareket içerisinde oldukları anlamına gelmiyor. Yine ülkedeki işte Libya'da da benzeri şeyler özellikle Derne'de yaşandı. Libya'nın doğusunda. Şimdi Sina Yarımadası'nda bugüne kadar da zaten bu tür operasyonlar yapılıyordu. Eylemler, şiddet eylemleri vardı. Bundan sonra içerik değişecek mi ya da DAEŞ'e bağlandıktan sonra bu gruplar veya o grupların, bağlanan grupların sayısı artacak mı, ki artma ihtimali çok yüksektir. Çünkü Mısır'da Selefi akım, o düşünce çok ciddi, yaygın bir düşünce. Bunlar önemli noktalar, dikkat edilmesi gereken noktalar. Burada tabii ayırt edilmesi gereken husus da oradaki cihazist örgütlerle darbe karşıtı diğer fraksiyonlar. Bir şeyin daha altını çizmek gerekiyor. Son gösterilerde hayatını kaybedenlerden bir tanesi liberal sol görüşlü bir öğrenciydi. Hatta CC çıktı, başsağlığı diledi vesaire. Ve bu gösterileri sürdürenler sadece Mısır'da İslamcı ya da İhvan hareketine mensup, Müslüman Kardeşler'e mensup ya da Selefi gruplar değil. Bu gösterileri şu anda işte 6 Nisan hareketi de, Kifay hareketi de ya da devrimci diğer fraksiyonlarda, öğrenci gruplarda, liberal sekülerler de destek vermeye başladılar. Daha doğrusu onlar da askeri rejimin ve darbenin kabul edilemeyeceğini ifade etmeye başladılar. Bu da tabii ki çok önemli, altı çizilmesi gereken bir nokta. Yani şu anda Mısır'daki karışıklık sadece darbe karşıtı fraksiyonların İhvan'la olan ilişkisi üzerinden bir karışıklık değil.
Evet. Mehmet Akif Bey, şimdi Müslüman kardeşlerin işte aktiflerin işe geçeceğinin konuşulduğu bir dönemde İhvan yetkilileri Washington'da bir takım temaslarda bulundular. Bu buluşmanın zamanlamasına özellikle dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Soft İslam projesi hazırlığında olabileceği ifade edildi bu meyanda. Amerika'nın darbe yönetimine yönelik pozisyonunda bir değişiklik beklenebilir mi önümüzdeki süreçte?
Yani Amerika tabii konjonktür olarak aslında başlangıçta darbenin yanında durma görüntüsü vermemeye çalıştı ilk günler. Ama Amerika için şu çok önemli bölgede, uluslararası politikalar açısından Orta Doğu'da özellikle İsrail'in güvenliği sorunu çok ciddi bir şey. Ve Camp David Barış Anlaşması,
evet,
3 milyar dolar domine ediliyor olması Amerika'nın Mısır'la ilişkilerini çok daha fazla kritikleştiriyor. Yani Mısır'ın jeostratejik konumu ve İsrail'le ilişkileri. Dolayısıyla bu meyelde Amerika darbede, özellikle Gazze Savaşı'ndaki yaşananları, John Kerry'nin Orta Doğu temaslarında yapılanlar, bunun önemli göstergelerinden bir tanesi. İşte Amerika'da bu dönemde darbenin yanında durdu. Darbecilerle birlikte çalışmak zorundaydı. Yani şöyle, siyaseten Amerika darbenin tırnak içerisinde başarılı olduğunu ya da darbecilerin Mısır'ı yönetmeye devam edeceği sahikinden hareketle darbecilerle çok yakın ilişki içerisine girdi. Ve Mısır Amerika'nın kaybedebileceği bir ülke değil. Yani Mısır'da İhvan da yönetimde olsa Amerika Mısır'la ilişki kuracak. Selefiler de yönetimde olsa kuracak. Çünkü Amerika için Mısır çok kritik bir ülke. Hem nüfusu, hem yani oradaki siyasi eğilimler, demografik dağılımlar, hem İsrail'le olan hukuku bağlamında. O nedenle de yani bugün darbeciler, yarın İhvan, öteki gün Selefiler, öteki gün IŞİD, DAEŞ, yani herhangi bir yönetim Mısır'da hiç fark etmez. Amerika mutlaka o yönetimlerle ilişki kurmaya çalışacaktır ve bunları, masa uzları da Amerika'nın elinde var. Mısır'ın en önemli sorunu ne diyoruz? Ekonomi diyoruz. Çok ciddi manada ciddi sıkıntıları var. İşte sağlık problemi, eğitim problemi, ekonomik problemler. Bunlar kronikleşmiş sorunlar Mısır'da ve çok kolay çözülemeyecek sorunlar. İşte bunlar zayıf noktalar üzerinden tutularak Mısır'la ilişkisini sürdürecekler. Ama şunu daha çok önemsiyorum ben. Küresel ülkeleri bugüne kadar darbeyi finanse eden ülkelerdi. Siyasal ve ekonomik anlamda finanse eden ülkelerdi. Ve o ülkelerin yaptığı para yardımları darbe yönetimini aslında nispeten ayakta tuttu demek yanlış olmayacaktır. Şimdi Kral Abdullah'ın ölümünden sonra Kral Selman'ın duruşunda bir takım değişiklikler var. Birleşik Arap Emirlikleri işte yardımları erteledi. Ekonomik yardımları erteledi. Suudi Arabistan'da yeni bir siyasi döneme, bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani Suudi Arabistan'da kral öldü ve ülkenin siyasi ekseni değişti. Kesinlikle böyle bir beklenti içinde olmamak lazım. Yüksek oranda Suudi Arabistan kendi siyasetini bu şekilde sürdürecek. Yani Amerika ilişkileri, Türkiye ilişkileri çok ciddi değişmeyecek. İran konusunda çok ciddi değişiklik olmayacak. Ama Mısır'da mesela Sisi'yi cenazeye davet etmediler. Sisi'yi resmi bir şekilde ağırlamadılar. Kral Abdullah işte cenazesi için geldiğinde, taziye için geldiğinde. Bunlar önemli göstergelerdi. Para yardımları konusunda bir takım ertelemeler yapılmaya başlandı. Şimdi bu darbenin önemli destekçisi Körfez ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ve tüm Körfez ülkelerinin de aslında baktıkları eksen Suudi Arabistan ekseni. Yani Suudi Arabistan ne yaparsa peşinden birileri onu yapma ihtiyacı.
Peki Suudi Arabistan'ın bu bakış açısındaki değişikliği nasıl yorumlamak lazım? Neden?
Yani bu Türkiye'nin özellikle her şeyden önemlisi, bizi ilgilendiren kısmı, Türkiye'nin nispeten elini rahatlatır bölgede. Neden? Çünkü Mısır'daki darbeye karşı net tutum sergileyen tek ülke neredeyse şu anda Türkiye. Katar bile artık Kral Abdullah'ın baskılarından sonra, ki çok gerilmişti Suud-Katar ilişkileri, büyükelçilerini geri çekmişlerdi. Katar bile bir yön değişikliğine gitti. Eksen kayması yaşadı o anlamda. Türkiye bu anlamda çok net bir duruş ortaya koydu. Şimdi bu alanın Orta Doğu'daki sıkışmışlığı en azından bir nefes aldırabilir diye düşünüyorum ben. Yani bizim açımızdan değerlendirdiğimizde bu çok müspet bir durum. Ve aynı zamanda bir yerden koparsa, yani tabii ki şiddet kesinlikle herkesi bölgede çok yarar, çok üzer. Bölge halklarını, bölge ülkelerini, yani Mısır'daki o ilk başta konuştuğumuz senaryo herkes için çok tehlikeli bir senaryo. Ama onun dışında siyasi baskılar, darbe yönetimine yönelik artık yani bu işin sürdürülemeyeceğinin en azından ifade edilmesi veya Körfez'in bu anlamda desteğini kesmesi bile çok büyük bir değişimin, dönüşümün başlangıcı olabilir. Bu en önemlisi tabii ki bizim bölge politikalarımızda bir kendimize alan açabileceğimiz bir noktaya gelmemizi sağlar diye düşünüyorum.
Evet. Mehmet Bey, Mısır'a bir de azıcık da içeriden bakalım diyorum. Yani devrimin üzerinden 4 yıl geçti. Hüsnü Mübarek dönemindeki en büyük problemlerden bir tanesi ekonomiydi. Sisi yönetimine akan milyarlarca dolara rağmen Mısır ekonomisindeki gelinen nokta nedir? Mısır halkının memnuniyet çizgisi oranı nedir? Sisi yönetimine bakışı nedir? Genel anlamda bir değerlendirme yaparsak neler söylenebilir Mısır ortamına ilişkin?
Aslında mübarek dönemi sonrasında Mısır'da ekonomik anlamda hiçbir şey değişmedi. Zaten Müslüman kardeşler, yani bir boşluk oldu. Tantavi'nin yönettiği bir süreç oldu. O süreçte ordu görevdeydi. Mısır tabii ordusu ekonominin en önemli dişlilerinden bir tanesi. Yani ordu ekonominin %35-%40'ını yönetiyor şu anda Mısır'da halen. İşte ekmek fabrikaları da var. İşte alüminyum fabrikaları da var. Petrol de çıkarıyor vesaire. Şimdi ekonomik sorunlar Mısır'ın çok kronik sorunları. Hem nüfusunun işte 85-90 milyon olması, hem de ekonomik anlamda yeterli düzeyde gelişmemiş olması, yatırımların güvenlik sorunları nedeniyle arttırılamaması ve belirlik altı dönemlerden geçmesi, gelir dağılımındaki eşitsizlikler, bunlar Mısır'ın en temel problemleri. Sadece ekonomi değil, işte az önce de söyledim, eğitim, sağlık bu alanlardaki reformlar, güvenlik sorunu her şeyden önemlisi. Yani Mısır'ın hala kontrol edemediği bir takım güvenlik problemleri var ve yatırımcıları da bu ürkütüyor. Mursi döneminde bir atılım yapılmaya çalışıldı. Özellikle Türkiye-Mısır ilişkileri arasında ekonomik anlamda çok ciddi adımlar atıldı ve çok süratli adımlar atıldı. Yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi konusunda yine bir takım istişareler ve bir takım çabalar ortaya kondu. Ama darbe olunca, darbeden sonra tabii bütün göstergeler değişti ve güvenlik sorunu yatırımcıları en çok korkutan şeylerden bir tanesi oldu. Bakın şimdi birkaç gün önce yayınlanan videoda yabancı bütün yatırımcıların ülkeyi terk etmesi çağrısı bile Mısır ekonomisini çok ciddi şekilde etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Yani iki tane yabancı şirkete işte bir terör saldırısı düzenlendiği zaman bambaşka bir noktaya gidecek. Bunları kim provoke ediyor? Kim bu noktaya götürüyor? Bu görüntüleri ya da bu aklı kim veriyor? Bunları bilmiyoruz. Ama şu, Mısır ekonomi kısa vadede, orta vadede rahatlayacak gibi görünmüyor. Darbenin, darbe sonrasında darbenin başarılı olabilmesi, en azından darbenin sürdürülebilir olması için Körfez ülkeleri milyarlarca dolar, ilk sene 15 milyar dolar, işte 50 milyar dolar, 70 milyar dolar para transfer ettiler bugüne kadar Mısır'a. Ve bu paralar tabii ki ne zaman geri verilecek, verilecek mi, bağış olarak, hibe olarak mı verildi? Artık bunlar içeride Mısır kamuoyunda da çokça tartışılıyor. Ama Körfez'in milyarlarca dolar Mısır'a para akıttığını biliyoruz. Zaten işte ayan beyan televizyonlarda da teşekkür ettiler. İşte Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a vesaire. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştılar. Şimdi o değirmenin suyu da kesilmeye başladı. Az önce söylediğim nedenlerden dolayı. Eğer o değirmenin suyu tamamen kesilirse ve bu kaotik durum sürerse, ekonomik olarak bu arada sübvansiyonlar yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Yani işte petrol fiyatlarında normalde Mısır'daki benzin çok ucuzdur. Benzin fiyatları artacak, gaz fiyatları artacak. Yani bunların tamamı devlet tarafından sübvanse edilir. İşte kuru gıda, ekmek vesaire, bunlar devlet tarafından sübvanse edilir. O sübvansiyonları yavaş yavaş kaldırmaya başladı Mısır yönetimi. Bunlar da halkı rahatsız ediyor. Zaten fakir bir halk, sübvansiyonlarla ayakta kalmayan, çalışan bir halk. Şimdi onları da kaldırmaya başladığınız zaman, kaldırıp yerine başka bir şey de koymadığınız zaman ekonominizdeki o kötü gidişatı iyice topluma hissettirmeye başlıyorsunuz. Aslında zaten Arap planlarının, Arap ayaklanmalarının çıkış noktasıdır biliyorsunuz bu ekonomik sorunlar. İşte Tunus'taki bir seyyar satıcının Muhammed Boğazi'nin kendisini yakmasıyla başlayan o süreç. Mısır'da da ekonomi çok önemli bir problem. Yani insanlar güvenlik ve ekonomiyi önemsiyorlar. Evet. Halklar, evet, onurlu bir yaşam, evet, özgürlük, evet, demokrasi, ama her şeyden önemlisi güvenlik ve ekonomi. ve aslında Körfez ülkelerine niye yansımadı ya da niye işte şurada burada bu kadar ciddi tehdit olmadı diye sorusuna verilen cevapların en basitlerinden bir tanesi ekonomik olarak müreffeh toplumlar. Yani kral, diktatör nasıl yönetilir söylesin baskı ama herkesin parası var ve insanlar huzurlarının kaçmasını istemiyorlar. Özgürlükle de bir ilgileri yok şeklinde yorumlanıyordu. Mısır'ın tabii böyle bir dezavantajı var ve yapılan tüm yardımlara rağmen bu sorun aşılabilmiş değil, aşılabilecek gibi de görünmüyor.
Evet. TRT muhabiri, gazeteci, yazar Mehmet Akif Ersoy Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarından dolayı.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyenler, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un bu değerlendirmeleriyle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saate buluşmak dileğiyle sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimize esenlikler diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.